Ayrım 43. Tanrı'nın doğum günü. Sayfa 509. Dona. Doğunun kesilip atılması gereken bir sorun olarak konumlandırıldığı o gün, Türkiye'nin batısı, kurtuluşu batıdaki sahte cennette bulacağından emin olacak. Tüm dünyada moral değerlerin yerini, tüketmek cennettir anlayışının almaya başladığını unutma. Türkiye'nin doğusu da batısı da en yüksek refah koşullarına kavuşacağını inandığı senaryonun peşinden gidecek. Ben düşünüyorum da milli olanla manevi olan bugün omuz omuza vermeyecekse acaba ne zaman verecek? Hey bir dakika, hükümet nerede? Yönetim bunları oturup seyir mi edecek? Dona, onlar o sırada dibe vurdurulan borsayla yükselen faizlerle boğuşuyor olacaklar. Ben, Dona bu berbat bir şey. Artık insanlar yazın memleketlerine gitmek için sınır kapılarından mı geçecekler? Dona, onlar iki denizin birleşmesini asla istemiyorlar. İki denizin birleştiği yerde sözüne iki denizin de itibar ettiği bir devleti de istemeyecekler. Bu devletin bir imparatorluk geleneğinden geldiğini unutma. Çünkü onlar bunu asla unutmadılar. Ben, ülkenin batısına ve doğusuna iki tane dev mıknatıs yerleştirmişler. Batıya yerleştirilen mıknatıs, batılı yaşam tarzını seçenleri kendine çekiyor. Irak topraklarına yerleştirilen mıknatıs da doğudakileri kendine doğru çekiyor. Türkiye'ye iki denizden hangisinde yer almak istediği soruluyor. İki denizin bir arada yaşamasına tahammülleri yok bu adamların. Dona, doğullarla batılıların, özgürlükçülerle muhafazakarların, Müslümanlarla Hristiyanların bir arada yaşayabildiğini gösteren tüm kötü örnekler ortadan kaldırılıyor. Rumlarla Türklerin ortak ülkesi Kıbrıs sorunlarını çok önce çözdüler, bunu unutma. Ben, okuduğum bütün dış politika haberleri anlam bulmaya başladı. Kıbrıs'ın da rolü bu demek. Bütün tantana bundan demek. Denizleri birbirinden ayırmak. Asıl savaş bundan sonra olacak. Ve biz burada birbirimizle uğraşıyoruz. Dona, Fatih ve Nişantaşı. Onlar Doğu ve Batı denizinin özelliklerini taşıyorlar. Fatih, İslam'ın modern dünyanın hakim felsefesi olması için gayret gösterirse, İslam'a ve katkısı olmayan hayali ülkülerden ve sembollerden vazgeçerse, Nişantaşı da İslam felsefesine hayatının kapılarını açacaktır. İslam, Nişantaşı'nı ve Fatih'i bir arada kardeşçe yaşatabilen bir felsefe olmayı başardığı gün. Dünya kamuoyu bu manzaraya bakacak ve dönüp hükümetlerine şu soruyu soracaktır. Bu insanlar bu ülkeyi paylaşabiliyorsa bizim Orta Doğu ile alıp veremediğimiz nedir? Ben, bize söyler misiniz o çocuklar neden öldürülüyor? Dona, o çocuklar din gününde İsa'ya çok önemli bir koz vermek için can veriyorlar. Onlar bu yüzden mutlak şehitlik makamındalar. İsrail devleti 60 yıllık tarihinin en büyük strateji hatasını Lübnan saldırılarında Hristiyanları da mağdur etmekle yaptı. Lübnanlı Hristiyanlar Lübnan'dan ülkelerine kaçtılar. Dünyaya yayılmış binlerce görgü tanığı neler olduğunu çevrelerine anlatmakla meşguller şu an. Dünya kamuoyunun İsrail'in savaşçı politikalarına tanıdığı meşruiyet hızla azalmaya başlayacak. İsrail'de %20'ler düzeyinde olan barışseverler de hızla çoğalmaya başlayacaklar. Ben, anlaşıldı. Bize büyük görev düşüyor. İslam'ın yeniden konumlandırılması bu yüzden bu kadar önemli. Türkiye bir bütün olarak Avrupa'ya katılmayı başarırsa bu iki denizin de birleşmesi anlamına gelecektir. Biz birleşirsek dünya da birleşecek. Biz bölünürsek dünya da bölünecek. İlkokulda bize İstanbul Boğazı'nın jeostratejik olarak çok önemli olduğunu anlatıp durmuşlardı. Doğru söylüyorlarmış. Dona, iki denizin birleştiği yerdeki bilgeler, tarih onlara çok büyük bir rol verdi. Muhammed'in İstanbul'u fetheden kumandan, ne güzel kumandan sözünün arka planı da budur. Onca şehir arasından dikkatleri hiç gitmediği ve gitmeyeceği bir şehre, İstanbul'a çekmesinin de elbette bir amacı vardı. Müslüman, Konstantinopol, medeniyetler buluşmasında öncü bir rol üstleneceği için. Ben de peygamber İstanbul'la neden bu kadar ilgili diye düşünür dururdum. Anlamı buymuş. Yalnız bilgeler biraz dağınık durumda. Dona, milli bir misakın önündeki en büyük tehlike o misaktaki zihinlerin ikiye bölünmesidir. Misak-ı milli ile misak-ı dini ayrıştırması bir millete indirilebilecek en büyük darbedir. İstiklal Savaşı cephelerinde insanların tek ve ortak bir ülke uğruna hayatını adadığını hatırlatmalıyım. Milli ve manevi bir bedenin iki koludur. Kapıda bekleyen gelişmeler hiçbir ülkenin tek elle üstesinden gelemeyeceği türden meselelerdir. Ben, böyle bir ayrışma o günlerde olsaydı, tarih o günlerden istiklal zaferi olarak değil, istiklal teşebbüsü diye bahsederdi. Donna, bu sadece dünyanın karanlık yüzünün oyunu. Dünyanın bir de aydınlık yüzü var. Onlar iki denizin birleşmesini yürekten istiyorlar. Türkiye'nin Avrupa toplumuna bir bütün olarak katılmasını istiyorlar. İslam'ın yeniden konumlandırılması, barış isteyen bu batılı bilgelerin eline çok büyük bir koz verecek. Ben, peki bilgeliğin bu gücü alt edebileceğinden emin misin? Donna, krallıkları krallar yönetmedi. İmparatorlukları da imparatorlar yönetmedi. Devletleri hükümdarlar, hükümdarları ise yanlarındaki bilgeler ve bilginler yönetti. Bilginin ve bilgeliğin gücü sandığından daha büyüktür küçüğüm. Dünya tarihi tezlerin tarihidir. Tezleri hükümdarlar değil, geri plandaki düşünce platformları oluşturur. Hükümdarlar sadece uygularlar. Amerika'daki think tankler bu süper gücün gizli yöneticileridir. Think tank, gelecek planlama ve strateji oluşturma konusunda yeni fikirler üreten resmi olmayan araştırma organizasyonlarıdır. Hiçbir iktidar arkasında ideoloji desteği olmadan savaş gibi ağır yüklerin altına girmez. Ben de bu think tankler parayı nereden bulurlar diye düşünürdüm hep. Donna, 21. yüzyılın kaderi barış ve bunu gözlerinle göreceksin. Dünyada bir kesim savaş istiyor. Diğer bir kesim ise barış. Savaş isteyenler halklarına kan, gözyaşı ve fakirlik sunuyorlar. Biz ise seninle barışın tarafındayız. Bizim elimiz çok daha güçlü. Bolluk, özgürlük, huzur, aşk, sevişme, bunların hepsi bizim tarafımızda. 21. yüzyıl insanları mutluluğun savaşlar yoluyla elde edilemeyeceğinin bilincindeler. Onların korkularını körükleyen unsurlar devreden çıktığında barışın arkasındaki kamuoyu desteğinin sanılanın çok üstünde olduğunu gözlerinle göreceksin. Ben, bak bunda haklısın. Hangi tez insanlara daha müreffeh bir ortam sunarsa insanlar onu seçer. Donna, dünya artık barış istiyor küçüğüm. Senin ülkenin insanları da öyle. Dedeciğim, akşamki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne olur? Maçın kahramanı kim olur? Biz kavganın, dövüşün, savaşçıların kahramanını istemiyoruz. Biz barışın, buluşun kahramanlarını istiyoruz. Uy dedeciğim, demek ki Karadenizlusun. Tamam da akşamki maç ne olur? Evladım, ben maçla ilgilenmiyorum. Ben Edisonları bekliyorum. Sen medyacısın. Tüm dünyaya yay ha bu dedüğümü. Bir Anadolu bilgesinin televizyondaki sözlerinden. Ben, iki kesimin de yapması gereken şeyler var. Ama bence ilk adımı dindarların atması gerekiyor. Donna, İslam'ı ve Muhammed'i dünyanın üzerindeki kara bir gölge olarak lanse eden konumlandırmaya karşı elinden gelen çabayı göstermek. Bu, Müslüman'ın müminliğe terfisidir. Ben, İslamiyet'i gerici enerjiden arındırmak, cihatın da ta kendisi o zaman. Donna, Kur'an'ın sevgi kademesindeki cihat kavramının tarifini yapalım o halde. Kur'an, 9 ayrı yerde Allah yolunda savaşın teklifinde bulunur. Savaşmak teklifi her Müslüman için geçerlidir. 9. basamağa gelmiş kişilerin cennet yolu kendine Müslüman olmamayı şart koşmaktadır. Olan bitene kayıtsız kalıp kendi dünyanda bir takım ritüelleri yerine getirerek cenneti beklemek oldukça uzun bir bekleyiş olacaktır. Kur'an'ın mücadele teklifi İki Kur'an kademesinde de var olan değişmez bir hükümdür. Zamana göre değişen kavram Allah'ın yoludur. Yol çağdan çağa değişse de yolun değişmez figürü mazlumlar ve mağdurlardır. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu, sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim, Nisa suresi 75. ayet. Hangi mazlumun hangi sorununu çözdün? Cennet bir mekan olsaydı, kapısında bu yazıyı asılı bulurdun. Mazlumların mücadelesini vermek, ahir zaman İslam'ının önemli bir özelliğidir. İslam'ın felsefe hali, kendi dünyasında bu mücadeleyi vermeye istekli kişilerin de yolunu açar. Ben, nasıl bir mücadele olacak bu? Dona, İslam kendini yeniden tarif ederken, mazlumu da yeniden tarif eder. Bu yeni tarif, mazlumun sınırlarını genişletmektedir. İslam, özü, zulme karşı bir duruştur. Gerçek İslam, zulmün olduğu her yerde devreye girer. Bizim mazlumlar, onların mazlumları. Bu ayrıma gittiğin anda, dünya kamuoyu seni samimi bulmayacaktır. Onların bulmamasından da öte, sen gerçekten samimi olmayacaksındır ki, asıl kötü olan da budur. İslam'ın zulüm karşıtı olarak konumlandırılabilmesi için mazluma evrensel bakış şarttır. Dil, din, ırk, cins, hatta tür. Kadın haklarının ihlali, dayak yiyen çocuklar, hayvan hakları, çevre kirliliği. Bu konuda çalışan gönüllü hayırsever kuruluşlar, barış ve esenliğin dinini en büyük yardımcı olarak yanlarında bulursa, dünyanın yörüngesi işte o an yerinden oynamaya başlar. Ben, İslam'ın bir görüntü konusu olmaktan çıkarılması çok önemli. Kafam yeni yeni basmaya başlıyor. Dona, çok iyi biliyorsun ki yeniden konumlandırma projelerinde trade-off'lar kaçınılmazdır. Yani sana katma değeri olmayan, istediğin sonuçları alamadığın sektörlerden çekilmek ve asıl işine odaklanmak. İslam'ın asıl işi bir kıyafet biçimini hakim kılmak değildir. İslam bir moda değildir ki. Bütün dünya örtünse İslam bundan hiçbir şey kazanmaz. Bir gün bütün dünya içkiyi bırakırsa bu İslam'ın dünyaya hakim olduğu anlamına da gelmez. İslam'ın dünyaya hakim olması, barışın yerküreye egemen olması ve mazlumların özgürlüklerini kazanmasıdır. Tanrı'nın İslam'la hedeflediği dünya tarihinin bu en büyük hayalini gerçek kılmaktır. Mazlumu evrensel olarak tarif edersen ve onların meselelerini kendi meselelerinden önde tutup sahip çıkarsan, o gün kitlelerin İslam'a akın akın katıldığını görürsün. İşte bu sevgi kademesinin Allah yolunda cihat anlayışıdır. Modern zamanlarda din yolunda cihat etmenin yolu dini kitlelere sevdirmekten geçiyor. Cihat ve tebliğ kavramları İslami kavramlar olmasına karşın bu işi bugün batılılar yapıyor. Unutma ki onların filmlerinde canavarlar kiliseye sığınanlara dokunmamaya devam ediyor. Ben, ne yapacağız? Hollywood'a rakip bir sinema mı kuracağız? Bizim filmlerimizde canavarlar camiye gidenlere dokunmayacak mı? Dona, buna ihtiyaç yok. Çünkü elinde Kur'an var. Bu kitabın kitlelerle buluşmasını sağlarsan gerisini kitabın kendisi halleder. Ben, dünyaya açılmak şart anlaşılan. Müslümanların çok büyük bir düşünce devrimine ihtiyaçları var. Dona, 21. yüzyıl Müslümanlarının uzak durması gereken kelime bizdir. Ahir zamanın İslam kelimesi hepimizdir. Bana yanlışlarınızı verin, size dünyaları vereyim. Çok şey mi istiyorum? Ben, bana anlattıklarını göz önüne alarak söylüyorum, kesinlikle hayır. Dona, İslam'ın kodlarında cihat kavramı vardır. Bu kavram Müslüman genlerinden silinemez. Yapılabilecek olan tek şey, ona hayırlı bir yön çizmektir. Müslümanların yeni Orta Doğu sözünü duyduklarında genlerindeki hamiyet-i İslamiye duygusunun kapıldığı isyanı buradan çok net görebiliyorum. Elinden bir şey gelmediğinde o isyanın hayal kırıklığı ve özgüvensizlik haline büründüğünü de biliyorum. Ben Allah, İslam, Peygamber ve insanlığın selameti uğruna bir şeyler yapmak isteyenler için kapıları ardına kadar açtığımı bilmelerini istiyorum. Rakibin elinden modern kozunu almak, cihat işte budur. Ben burada kapalı kapılar ardında yaptığım konuşmamda şunu da söyledim. Biz bir medeniyetler çatışması karşısında değiliz. Bu bir çağlar çatışması. Eski çağ ve yeni çağ arasında. İsrail Dışişleri Bakanı'nın sözleri. İsrail'in Lübnan'ı işgalinin bir yıl öncesi. Ben, vay canına, yeni çağ kavramını sahiplenmişler. Gören de Tel Aviv'i Manhattan zanneder. Ama ellerinde çok büyük bir koz daha var. Dünyayı bir ağ gibi ören medya güçleri. Bir de adam medyum gibi bir sene önceden görebiliyor her şeyi. Dona, yeni çağın açılışını tarihin bilinen en eski icadıyla yaptılar, silahlarla. Ben, kamuoyunu çok iyi yönetiyorlar. Bir kişiye gidip, bak ileride gördüğün topluluk var ya, birazdan oraya yeni çağı ve demokrasiyi getireceğim. İzle beni desen. Sonra gidip o topluluğa ateş etmeye başlasan, o kişi sen ne yapıyorsun kardeşim der. Dünya kamuoyunu o kadar iyi yönetiyorlar ki, yüz milyonlarca insanı istedikleri bir komediye inandırıyorlar. Dona, İslam ile modern birbirinin zıt anlamlısı iki kavram olmaya devam ettiği sürece yaptıkları açılışların arkası kesilmeyecektir. Cihat soğuk bir savaştır ve ahir zaman Müslümanının sınav sorusudur. 21. yüzyılın yeni manzarasında dindarlık değerini dinden almak değil, dine değer katmaktır. Ben listeme bakıyorum da inanmadığı halde İslam'a geçmiş görünen putperestlerin dine verdikleri zararı konuşacakmışız. Yarım kalmış. Dona, putperestlik somut ve elle tutulur olana dönük bir inanç. Aksesuarlara kutsal anlamlar yüklemeye, semboller yaratmaya çok yatkın bir inanç. Camiye sağ ayakla girmek gibi ritüeller aslen putperestlerin kendi mabetleriyle ilgili oluşturdukları kültürden gelir. İslam felsefesi çok köklü ve bir o kadar da ağır bir zihniyet dönüşümüdür. Bir putperest kelime-i şehadet getirdiğinde bir anda bir paradigm shift yaşayamaz. Paradigm shift zihniyet devrimidir. Onun dünyasının İslam'a göre yeniden oluşturulması zaman alacaktır. İyi niyetle hareket etse de bu böyledir. Putperestin daha önceleri mabedine sol ayakla giriyorken camiye sağ ayakla girmeye başlaması aslında onun kendi zihniyet devriminin ilk adımıdır. Sorun insanların inanç evrimindeki bu aşamalarının zaman geçtikçe İslam'ın birer parçası haline gelmesinden doğmuştur. Çok sayıdaki putperestin İslam'a katılması eskiden getirdikleri adetlerin de İslam'ın bir parçası olarak algılanması sonucunu doğurmuştur. Ben, giyim kuşam konusu da böyle mi? Dona, Müslüman tarikatlarda İslami zannedilerek sürdürülen dış görünüş biçimi, Müslümanlığa yatay geçiş yapan Yahudilerin eseridir. Bunu yerinde görebilmek için tek ihtiyacın olan bir adet Tel Aviv'e gidiş dönüş uçak biletidir. Şehre vardığında koyu dindar Yahudilerin dış görünüşleri sana oldukça tanıdık gelecektir. Yahudileri lanetli ırk olarak gören koyu dindar Müslümanlarla düşman Yahudilerin dış görünüşleri neredeyse birebir aynıdır. Sarkık sakal İsrail'de de değişmez bir modadır. Onu tamamlayan takke İsrail'de de en çok satan aksesuarlardandır. Değişen tek şey takkelerin ebadı ve desenleridir. Ağlama duvarına geldiğinde de insanların iki ayrı grup halinde toplaştıkları dikkatini çekecektir. Harem ve selamlık. Bu arada bu yolculuğu kız arkadaşınla yapacak olursan ona giysilerinin omuzlarının bile açık olmamasını söylemelisin. Tutucu Yahudi mahallelerinde kakalı çocuk bezi yağmurundan korunmanın tek yolu budur. Ben, sanıyorum sembollerin tehlikeli olduğunu bu yüzden anlatıyorsun sürekli. Dona, dindarlığı elle tutulur, gözle görülür sembollerle ifade etme çabası Rabb'in kişi ile olan ilişkisine sekte vurur. Sembollerin arkasında olursan Rabb seni göremez. Buna karşın senin tekamülünün ne durumda olduğunu görmek ve göstermek isteyecektir. Bir gün sembollerin hükmünü kesin olarak kaldırdığında seni çok sıkı bir sınav beklemektedir. Ben, şimdi düşünüyorum da, tarihte insanların iyi ya da kötü niyetle İslam'ın ruhuna aykırı her şeyi deneyip, hatta birçoğunda başarılı olması ama gel gelelim Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememesi büyük mucize. Mucize bekleyenlere duyurulur. Çok değil, sadece mukatta harfleri kitaptan atmayı başarsalardı, bu aslında tüm dengeyi onların lehine bozardı. Allah'ın iliminden yana bilinmeyenler azaldıkça onlar daha ağır alimler olurlardı. Mükemmel. Planın ve uygulama becerin mükemmel Dona. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Megaloman biri olarak söylüyorum. Bunu ben bile düşünemezdim. Dona, madem alimlerden bahsediyoruz, o halde Kur'an felsefesinin entelektüelliğe nasıl baktığını anlatmalıyım sana. Bilgeliğin çağını konuşuyorsak, Kur'an'ın entelektüelliğe getirdiği tanımı bilmen senin için çok iyi olur. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan toplumun durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir toplumu hidayete erdirmez. Kur'an-ı Kerim, Cuma Suresi 5. Ayet. Ben, Yahudi entelektüellerinden bahsediyorsun. Donna, sen de aynı hataya düştün. Kur'an, Yahudilerin değil, Müslümanların kitabı. Bu yüzden de İbranice değil, Arapça. Tevrat'ın ayetlerini yalanlayan biri, Kur'an'ın ayetlerine iman edebilir mi? Tanrı, antisemitist değil, bunu unutma. Onun hedef olarak gösterdiği ırklar değil, zihniyetlerdir. Kur'an ayetlerindeki Yahudiler, anahtar bir sözcüktür ve bir zihniyet yapısını temsilen konulmuştur. Diğer yandan da ayetler, üçüncü kişileri çekiştirmek için indirilmezler. Bir ayet varsa onda, okuyanı ilgilendiren, geleceğe dönük bir mesaj olmalıdır. Söyle bakalım, bu ayet kimler içindir? Ben, of tabii ya, Yahudi entelektüellerinin düştüğü yanılgı üzerinden İslam entelektüellerini uyarıyorsun. Henüz inmekte olan bir kitap, kendilerine Kur'an yükletilip de onu taşıyamayanların durumu diyemeyeceği için. Daha yük yüklenmemiş ki. Anladım ama geç oldu biraz. Of, fırsatları bir bir kaçırıyorum. Ben, peki bilge ile entelektüel aynı kişi midir? Donna, İslam tarihi bilgelerle ile bilginlerin birbirine karıştırılmasının tarihidir. Çok bilgi insanı bir alanın bilgini yapar, bilge yapmaz. Bilge, okuma yazma bilmiyor bile olabilir. Bilge, çok okumuş da olabilir, hiç okumamış da olabilir. Kesin olan, onun çok düşünen biri olduğudur. Bilgi iyidir, ancak okumuşlukla bilgelik arasında doğru orantı yoktur. İslam, bilginle bilgenin ayrımını daha en baştan koymuştur. İslam'ın peygamberi bilgin değil, bilgedir. Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı, batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Kur'an-ı Kerim, Ankebut Suresi 48. Ayet. Ben, ne demek istediğini çok iyi anladım. Kur'an'ın bakış açısına göre bilgi nedir peki? Donna, bilginin görevi insan fikrine ilham vermektir. Kur'an, onu zihninde bir yük olarak taşıman için indirilmemiştir. Kur'an'ın entelektüelliğe getirdiği tanımı anlamak için, Kur'an'ın akıla getirdiği tanımı anlamak gerekir. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp düşünmez. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 269. Ayet. Ben, temiz akıl. Donna, çıplak zihin. Ben, bu daha iyi oldu. Donna, çıplak akıl ile kitap yüklü eşek tanımlarını birleştirdiğimizde ne elde ederiz? Ben, eşek eşektir. Donna, yeryüzünün en güzel gözlü canlısı, sırtında taşıdığı yükten yararlanmayı bilmeyenleri anlatmak için seçilmiş bir simgedir. Sırtında taşıdığı yük, ona gerçekten yük olmuştur. Burada eşek, hard disktir. Bize gereken ise işlemcidir. Bilgiden fikir üretmeyen kişi entelektüel değildir. İnsanları fikirle değil, bilgiyle etkileme çabasıdır bu. Müslüman entelektüellerin arasında da bu tipte pek çok insan vardır. Kur'an'ı ezbere bilirler. Bir ayet aktaracakları zaman söze aksanlı Arapçalarıyla başlarlar. Herkesin Türkçe konuştuğu bir ortamda insanların bilmediği bir dile, Arapçaya bu ani gidişin bir amacı vardır. Karşısındaki zaten Arapça bilmiyordur. Kur'an'ı ezbere de bilmiyordur. Hatta belki hayatında Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamıştır. Aradaki bu tezat, Kur'an'ı ezbere bileni bir anda entelektüel makamına oturtur. Bir ayeti biliyor olman, onu hafızanda taşıyor olman, onun manasına vakıf olduğunu anlamına gelmez. Onlar, kendilerine sorulan her konuya hakim olduğunu belli etmenin çabası içindedir. Onlardan her şeyi bilmelerini beklemek de yanlıştır. Onların takındıkları, Tanrı'nın ilim denizinde baştan sona yüzmüş edası da yanlıştır. Kur'an bilmekle ilgili değildir. Kur'an öğrenmekle ilgilidir. Kur'an varmak da değildir. Kur'an yol almaktır. Ben, o zaman her şeyin içinden Allah Teala bilir, biz bilemeyiz deyip çıkmalarının yolu açılmış olmaz mı? Donna, bilemiyorum demek de bir erdemdir. Erdemsizlik olan asla bilemeyiz, kimse de bilemez demektir. Bu sadece insan aklını kısıtlamak değildir. Bu Rabb'in ilmini de kısıtlamaktır. Rabb'in ilmine ilmini öğretebilmek de dahildir. Dört elle sarılınmış kutsal bir kitap, tüm ihtimallere kendini açmış çıplak bir zihin ve tertemiz bir niyet. Bu üçlü bir araya geldiğinde Rabb'in ilmini gizli tutmasının sebepleri de ortadan kalkar. Ben, somut olarak tarif edebilir misin nasıl olacak bu? Kitabı elime aldım, ne yapacağım? Donna, kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. Kim de onu inkar ederse artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 121. ayet. Öncelikle bunu bilmelisin. Kitabı okumak değil, kitabı gereği gibi okumak. Ayet gereği gibi okumama durumunu inkar ile eşdeğer konumlar. Şimdi gereği gibi okumanın yöntemine geçebiliriz. Öyleyse Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Kur'an-ı Kerim Nahl Suresi 98. ayet. Ben, şimdi okuyunca şeytandan Allah'a sığınma konusu bir psikolojik hazırlık gibi göründü gözüme.